Angela'nın külleri. Frank McCord.
Ayrım 49.
Mrs. O'Connell bana Mr. Harrington'un telgrafını götürmemi söylüyor. Mr. Harrington İngiliz ama ölen karısı Limerick'liymiş. Çocuklar başsağlığı telgrafının zaman kaybı olduğunu söylüyorlar. İnsanlar acılarını bahşiş vermemek için bir bahane olarak kullanıyorlar. Ağlayıp sızlanıyorlar ve ölü için bir dua okur musun diyorlar. Ama ölünün arkasından verilen ziyafete çağırıp kocaman bir jambonlu sandviçe bir bardak beyaz şarap verseler hiç fena olmaz. Dua etmemiz onları çok mutlu ediyor ama biz telgrafçı çocuklarıyız ya, kuru bir bisküviyi yeterli buluyorlar. Ölüm telgrafı götürdüğümüzde kartlarımızı iyi oynarsak bahşiş alma şansımızın olacağını söyleyen çocuklar var. Duayı yaparken diz çöküp şöyle derin bir iç çekişle başını ölünün üstüne gömerek ve böylece yüzünü de gizleyerek omuzlarını sarsıp dramatik bir ağlama sahnesi yaratırsan seni sakinleştirmeye çalışacaklardır. Bu arada ellerinle çarşaflara iyice yapışacaksın ki seni zorla cesetten koparmaya uğraşsınlar. Eh, bu role rağmen bir bahşişi çok görenlere de bir dahaki ölüm haberini kapının altından atıverirsin. Ne halleri varsa görsünler. Harrington'ların evine ilk kez gitmiyorum. Mr. Harrington sigortacı olduğu için sürekli dışarıda olurdu. Mrs. Harrington iyi bahşiş verirdi ama o gitti. Bu kez Mr. Harrington kapıyı açıyor ama gözleri ağlamaktan kıpkırmızı olmuş. Burnunu çekip duruyor. Sen İrlandalı mısın diye soruyor. Başka nereli olabilirim ki? Allah'ın Limerick'inde elimde destelerle, telgraflarla başka ülkeden gelmiş bir halim yok. Evet efendim diyorum. İçeri gir, telgrafı hole bırak. Mr. Harrington kapıyı kapatıp kilidi çeviriyor ve anahtarı cebine koyuyor. Şu İngilizler de pek garip insanlar diye düşünüyorum. Gel onu gör. Senin İrlandalıların ona yaptığını gör. Veren mikrobunuza zavallı karımı ne hale getirdiğinizi gör. Beni izle. Önce mutfağa girip jambonlu sandviçlerle iki içki şişesi alıyor ve yukarı çıkıyoruz. Mrs. Harrington yatağında öyle güzel görünüyor ki, henüz pembemsi yüzü sarı saçlarıyla sakin bir şekilde uyuyor. İşte bu benim karım. Evet, o da İrlandalı ama sizlere hiç benzemiyor. Bir içki istersin değil mi? Tabii, viskinizi ya da biranızı emzik gibi ağzınızdan düşürmezsiniz. Ne içiyorsun, viski mi beyaz şarap mı? Şey, limonata iyi olur. Şu anda matemdeyim. Limon, portakal filan olmaz. Bir şeri iç. Faşist, Katolik İspanya'da. Şeri kadehini bir dikişte bitiriyorum. Mr. Harrington bardağımı tekrar dolduruyor. Kendi viski bardağına da içki koymak için şişeye uzanıyor. Kahretsin, bitmiş. Sen burada bekle. Şu köşedeki bardan hemen bir şişe alıp geliyorum. Burada bekle, sakın kıpırdama. Kafam karışıyor. Zaten biraz başım dönmeye başlamış. Matemde bir İngiliz'e nasıl davranılır bilmiyorum. Mrs. Harrington'a dönüyorum. Çok güzel görünüyorsunuz ama ne yazık ki protestan olduğunuz için lanetlenmiş durumdasınız. Şu anda Teresa gibi siz de cehennemdesiniz. Rahipler kilisemiz dışında kuruluş yoktur diyorlar. Belki sizi kurtarabilirim, sizi Katolik yapabilirim, vaftiz edebilirim. Böylece Teresa'ya yaptıklarım için kendimi affettirebilirim. Biraz su bulmam gerek. Ama oda kapısı kilitli. Neden? Belki Mrs. Harrington ölmedi ve beni izliyor. Mrs. Harrington, ölü müsünüz yoksa değil misiniz? Ondan korkmuyorum. Yüzü soğumuş. Evet, evet ölmüş. Kutsal su yerine şarapla sizi vaftiz edebilirim. Şu anda sizi Tanrı adına. Ne yapıyorsun orada? Çekil karımın üstünden. Ne aynı bu böyle? Ona dokundun mu? Dokundun mu? O sıska boynunu koparırım senin. Ben doğru dürüst konuş. Sadece onun cennete gitmesi için biraz şarapla. Cennete mi? An, kızımız Emily ve ben cennetteydik zaten. O kan çanağına dönmüş gözlerine karıma bakma, al içkini. Yok, teşekkürler. Yok, teşekkürler, seni yılan. Hadi hadi, içkiye hepiniz bayılırsınız. Sen yiyecek bir şeyler de istersin. Açlıktan ne hale gelmişsin. Al jambon ye. Yok, teşekkür ederim. Yok, teşekkür ederim. Bunu bir daha söylersen jambonları bir yerine sokarım. Ve sandviçi ağzıma tıkıyor, kendini kanepeye atıyor. Tanrım, ne yapacağım ben? Biraz sakinleşmem gerek. Bu arada benim midem kalkıyor. Cama koşup yediklerimi çıkarıyorum. Sen, karımın gül goncalarının üstüne kustun. Üstüme yürüyor ama yumruğu boşa savruluyor. Fırsattan istifade camdan dışarı kaçıyorum. Pervazlara tutunmuş vaziyetteyim. Mr. Harrington ellerimi yakalamaya çalışıyor. Kendimi aşağı bırakıyorum ve gül bahçesinin içine düşüyorum. Ve tabii az önce kustuğum sandviç ve şarapların içine. Bir yandan güllerin dikenleri her tarafıma batıyor. Bileğimde burkulmuş. Mr. Harrington pencereden bağırıp çağırıyor. Buraya gel pis İrlandalı cüce seni. Seni postaneye şikayet edeceğim. Viski şişelerini bardakları üzerime atmaya başlıyor. Sonra yalvarıyor. Bir saatçik olsun kal benimle. Tekrar bir şeyler atmaya başlıyor. Bu kez karısının tuvalet masasından pudralar, kremler, saç fırçaları. Bisikletimi atladığım gibi kaçıyorum. Başım dönüyor, canım acıyor. Mrs. O'Connell beni azarlıyor. 7 telgraftan birini teslim etmişsin ve bütün gün sokaklardaydın. Evet, evet ama... Evet, evet ama sarhoşsun değil mi? Evet, sarhoşsun. Demek o kibar James Mason'a benzeyen İngiliz beyefendisi Mr. Harrington'ın karısı için bir dua okumanı istedi ve seni içeri çağırıp sonra pencereden attı. Ve üstün başın jambon ve şarap oldu. Ah zavallı anneciğin, nasıl bir yaratık dünyaya getirmiş. Bana zorla jambonlu sandviç getirip şiri içirdi. Zorla mı? Mr. Harrington son derece kibar ve zarif bir İngiliz beyefendisidir. Yalan söylemek için hiçbir sebebi de yok. Senin gibileri burada istemiyoruz. Gittiği evlerde jambonlu sandviçler ve şarap şişeleri aşıran bir telgrafçı istemiyoruz, anladın mı? Bisikletini ve posta çantanı bırak. Burada işim bitti artık. Ama bu işe çok ihtiyacım var. Ben Amerika'ya gitmek için para biriktiriyorum. Amerika'ya mı? Ah, Amerika'ya senin gibileri almaya başlarsa yandık. Limerick sokaklarında ne yapacağımı bilmeden aylak aylak dolaşıyorum. Mr. Harrington'ın evine gidip camlarını taşlamak istiyorum. Ama ölüye saygısızlık olur. Sarsfield köprüsüne gidip nehrin kıyısında çimenlere uzanmak istiyorum. Anneme işten kovulduğumu nasıl söyleyeceğim? Ama eve dönmeliyim ve anneme söylemeliyim. Bütün gece burada kalamam. Hem annem meraktan çılgına döner. Annem postaneye gidip beni geri almaları için yalvarıyor, yakarıyor. Hayır diyorlar. Duyulmamış, görünmemiş şey. Bir cesede saldırmak, jambonlu sandviçleri ve şarap şişesini çalmak. Bir daha buraya ayak basamaz. Ama pederden bir mektup geliyor ve çocuğu işe geri alın diyor. Elbette peder, elbette. Ancak 16 yaşıma kadar geçici olarak beni geri alacaklarını söylüyorlar. Ama Mrs. O'Connell, o İngilizlerin bize yüzyıllarca çektirdiklerinden sonra o adamın bir jambonlu sandviçle bir şişe şeri için bunca olay çıkarmaya hiç hakkı yoktu zaten diyor. Açlık dönemini düşünsenize. Bir jambonlu sandviç nedir ki? Ah kocam sağ olsaydı da bunu ona anlatsaydım. Bravo Frank McCourt derdi. Bravo Frank McCourt. Her cumartesi sabahı kiliseye gidip evde, çayırlarda, Kergojinal tepelerinde yaşadığım günahları anlatmak istiyorum. Teresa Carmody'ye yaptıklarımı, kızcağızın cehenneme gitmesine neden olduğumu anlatmak istiyorum. Ama bu benim sonum olur herhalde, kiliseden de aforoz edilir. Fakat Teresa benim için büyük bir azap haline geldi. O sokağa her gittiğimde, mezarlığın önünden her geçtiğimde içimdeki günah çıban gibi büyüyor ve vücudumu sarıyor sanki. Yakında cerahatler dışarı vuracak ve bisikletimle Limerick sokaklarında dolaşırken her tarafımdan cerahatler akacak. İşte geçiyor diyecekler. Teresa Carmody'nin cehennemde yanmasına sebep olan adi Frank McCourt. Pazar günleri kiliseye giden insanlara bakıyorum. Hepsi tövbekar, tertemiz insanlar. Yerlerine oturuyorlar. Tanrı'nın adı ağızlarından düşmüyor. Hepsi aydınlık yüzlü, huzur içinde. Hepsi ölmeye hazır. Doğru cennete gidecekler. Zaten bu dünyada da cennetteki gibi yaşıyorlar. Domuz etlerini ve yumurtalarını yiyerek, hayatta hiçbir kaygıları olmadan böylece yaşamaya devam edecekler. Ben Limerick'in en günahkar insanı olarak bu duygu altında ezildikçe eziliyorum. Bunu sırtımdan atmak zorundayım. Jambonumu, yumurtamı rahat rahat yemek ve hayatta hiçbir kaygım olmadan vicdanım rahat yaşamak istiyorum. Normal olmak istiyorum. Rahipler bize Tanrı'nın merhameti sonsuzdur diyorlar ama hangi rahip veremden ölmek üzere olan bir kızla kanepelerin üstünde o heyecan denen şeyden gözü dönmüş bir telgrafçı çocuğu teselli edebilir ki? Limerick'in her semtine telgraf taşımaya devam ederken her semtin kilisesine girip çıkmaya devam ediyorum. Redemptorist kilisesinden Cizvit ya da Dominikan kilisesine, Fransiskan kilisesine. Aziz Francis'in önünde diz çöktüğümde benden tiksindiğini görebiliyorum. Günah çıkarmak için sıraya giriyorum fakat tam sıra bana gelirken nefesim kesiliyor ve kalbim deli gibi çarpmaya başlıyor, başım dönüyor. Oradan zor kaçıyorum. Artık Noel'de günah çıkarmaya gideceğime dair kendi kendime söz veriyorum. Gidemiyorum. Paskalya'da diyorum. Yine gidemiyorum. Haftalar, aylar geçiyor. Teresa öldüğünden bu yana bir yıl geçmiş. Onu ziyaret etmeye gideceğim diyorum. Gidemiyorum. Amerika'ya gidinceye kadar bekleyeceğim. Orada Going My Way filmindeki Bing Crosby'ye benzeyen rahipler beni buradakiler gibi kapının önüne koymaz, dinler. O günah hala içimde, çıbanda. Amerika'da bir rahibe günah çıkaracağım bine kadar bu çıban beni öldürmez umarım. Bridget Finusen adında yaşlı bir kadına telgraf götürüyorum. Kaç yaşındasın oğlum? 15,5 Mrs. Finusen. Her türlü aptallığı yapacak kadar genç ama doğruyu bilecek kadar yaşlı sayılırsın. Peki akıllı mısın bari? Okuma yazman var efendim. Oo, tımarhanelerde de binlerce okuma yazması olan insan var, öyle değil mi? Mektup yazabilir misin? Evet. Müşterilerine mektup yazmamı istiyor. Çoluğuna çocuğuna ya da kendine giyecek bir şeyler almak isteyen kişiler Mrs. Finucane'e başvuruyor. Onlara belli dükkanlardan alışveriş edebilecekleri bir fiş veriyor. Bu ona bir indirim sağlıyor ve paranın tamamını müşterisinden alıyor, hatta üstüne de fiyat bindiriyor. Ödemelerinizi ona haftadan haftaya yapabiliyorsunuz. İşte bazı müşteriler ödemelerini yapmadığı için onlara tehdit mektupları yazmak istiyor. Mektup başına 3000'i veririm diyor. Eğer mektubu yazdığın kişi ödemesini yaparsa 3000'i daha. Bu işi havada atlıyorum. Amerika'ya gideceğim ama mektup kağıdı ve zarf alacak param yok ki. Ertesi gün Woolworth'a bir telgraf gönderiyorum ve çözümü orada buluyorum. Raflar dolusu mektup kağıdı ve zarf. Geriye bir tek şey kalıyor. Param olmadığı için bunları almanın bir yolunu bulmak. Woolworth'un önünde iki köpek heyecan halinde birbirlerini kenetlenmiş dönenip duruyor. Müşteriler ve mağaza çalışanları kıkırdayarak yan gözle köpeklere bakıyor ama başka tarafa bakıyormuş gibi yapıyorlar. İşte bu iki köpek hayatımı kurtarıyor ve herkes bir başka tarafa bakıyormuş gibi yaparken kağıtları ve zarfları kazağımın içine sokuveriyorum. Bisikletime atladığım gibi o birbirine kenetlenmiş köpeklerden uzaklara doğru pedallara kuvvet kaçıyorum. Ama Mrs. Finucane kuşkulanıyor. Çok kaliteli kağıtlar, çok şık. Yoksa annenin mi? Para kazandığın zaman aynılarını annene geri vereceksin, tamam mı? Tabii efendim. O günden itibaren onun kapısında görünmemem gerekiyor. Arka sokaktan eve bir giriş var ve ben bu arka girişi kullanacağım. Mrs. Finucane kalınca bir defterden 6 tane isim ve adresi bana yazdırıyor. Onların ödünü koparacak laflar yazacaksın, anlaşıldı mı? İlk mektubu. Sevgili Mrs. O'Brien, söz verdiğiniz ödemeleri yapmadığınız takdirde hakkınıza yasal yollara başvurmak zorundayım. Oğlunuz Michael parasını benim ödediğim kıyafetlerle dolaşırken benim üzerime giyecek bir tek paçavram yok. Eminim sevgili oğlunuzdan ve dostlarınızdan uzak Limerick hapishanelerinde çürümek istemezsiniz. Bir an önce hakkınıza dava açmak için sabırsızlıkla bekliyorum. Bridget Finucane. Mrs. Finucane mektubu çok beğeniyor. 5 mektup daha yazıyor. Mrs. Finucane pul paralarını ayrıca veriyor. Yolda düşünüyorum. Şu 2 bacağımla bütün Limerick'i kat eden bir telgrafçı çocuk olarak ne diye pul parası vereyim? Tehdit mektubu tehdit mektubudur. Hangi yolla gelirse gelsin, ister postadan ister elden. Kimsenin görmemesi için dualar ederek akşam vakti mektupları kapıların altından atıyorum. Ertesi hafta Mrs. Finucane havalara uçuyor. 4 tanesi ödedi. Gel otur. Yazılacak başka mektuplar daha var. Onların içine tanrı korkusu vermelisin. Haftalar geçtikçe tehditlerim sertleşiyor. Arada benim bile bilmediğim kelimeler sıkıştırıyorum. Ağdalı cümleler yazıyorum. Sevgili Mrs. O'Brien, yaklaşmakta olan dava konusu olaya ilginizi esirgediğiniz için Dublin'deki avukatlarıma iletilmiştir. Bir hafta içinde Mrs. O'Brien da ödemeyi yapıyor. Mr. Finucane, ah görmeliydin diyor. Gözyaşları içinde titreyerek geldi. Bundan sonra bir tek ödememi bile aksatmayacağım, inanın dedi. Cuma geceleri Mrs. Finucane beni beyaz şarap almaya gönderiyor. Sen daha şarap içecek yaşta değilsin. Kendine bir çay yapabilirsin ama sabahki çayı yap. Yok, bu parayı ekmek sattıkları sürece sana ekmek ikram edemem. Bakıyorum biraz sonra da yumurta isteyeceksin. Kendisi ateşin karşısında sallanan sandalyesinde şarabını yudumluyor ve paralarını sayıyor. Hesapları defterine işliyor ve üst katta karyolasının altındaki sandığa kaldırıp sandığı kilitliyor. Biraz kafayı bulmaya başlayınca insanın kiliseye bağış yapacak parasının olması ne büyük bir huzur diye konuşmaya başlıyor. Öldükten sonra yıllar yılı kilisede ruhuna dua edeceklerinin hayalini kuruyor.
Ayrım sonu.